Ayrım 2. Rila'nın Köpekleri. Henning Mankell. Sayfa 12. 2. Bölüm. Üstad Emniyet Müdürlüğü'nde odasında oturan Kurt Wallander gerinerek esnedi. Esnemekten çenesinin altındaki kaslardan birine kramp girdi. Acı çok yoğundu. Wallander kası gevşetmek için sağ eliyle çenesinin altına sert bir şekilde vurdu. Tam bunu yaparken genç polislerden Martinson içeri girdi ve şaşkınlıkla kapının önünde kala kaldı. Ağrı geçinceye kadar Wallander çenesine masaj yapmayı sürdürdü. Martinson içeri girmekten vazgeçerek arkasını döndü. "Gelsene," diye seslendi Wallander. "Senin hiç esnerken çene kasların kilitlenmedi mi?" Martinson hayır anlamında başını salladı. "Hayır," dedi. "Ben de senin ne yaptığını anlamaya çalışıyordum."
"Artık öğrendin," dedi Wallander. "Ne istiyorsun?"
Martinson yüzünü buruşturarak oturdu. Elinde bir not defteri vardı. "Birkaç dakika önce çok garip bir telefon geldi," dedi. "Sana haber vermek istedim."
"Buraya her gün garip telefonlar geliyor," dedi Wallander.
Polisin neden kendisini bunun için rahatsız ettiğini anlamaya çalışıyordu.
"Ne düşüneceğimi bilemiyorum," dedi Martinson. "Bir adam telefon kulübelerinden birinden aradı. Kurtarma botundaki iki cesedin buraya yakın bir yerde sahile vuracağını söyledi. Adını, cesedin kimlere ait olduğunu ya da neden öldürüldüklerini söylemeden telefonu kapattı."
Wallander şaşkınlıkla baktı.
"Hepsi bu kadar mı?" diye sordu. "Adamla kim konuştu?"
"Ben konuştum," dedi Martinson. "Az önce söylediklerimi söyledi. Bana doğru söylüyormuş gibi geldi."
"Doğru söylüyormuş gibi ha?"
"Bir süre sonra insan karşısındakinin doğru mu yoksa yalan mı söylediğini sesinden anlıyor," diye karşılık verdi Martinson duraksayarak. "Bazen daha ilk sözcükten her şeyin yalan olduğu anlaşılır. Ama bu kez arayan her kimse yalan söylemiyordu."
"Kurtarma botunda iki cesedin buraya yakın bir yerde sahile vuracağını mı söyledi?"
Martinson evet anlamında başını salladı. Wallander bir kez daha esneyerek arkasına yaslandı.
"Bir geminin battığına ya da buna benzer bir şey olduğuna dair bir haber geldi mi?"
"Hayır," diye karşılık verdi Martinson.
"Sahildeki tüm polis merkezlerini bilgilendir," dedi Wallander. "Sahil güvenliğine haber ver. Ama kimliğini açıklamayan birinden gelen bir telefon yüzünden de soruşturma başlatamayız. Bekleyelim, bakalım neler olacak."
Martinson başını onaylarcasına sallayarak ayağa kalktı.
"Haklısın," dedi. "Beklemekten başka yapacak bir şeyimiz yok." "Hava iyice bozdu," dedi Wallander başını pencereye doğru sallayarak. "Kar yağıyor."
"Kar yağsın yağmasın, ben eve gidiyorum," dedi Martinson saatine bakarak. Martinson odadan çıktı. Wallander gerindi. Kendini çok yorgun hissediyordu. İki gece üst üste nöbetçi olduğundan tüm acil olaylarla ilgilenmek zorunda kalmıştı. İlk gece kendini Sanskogan'daki boş bir eve hapseden bir tecavüzcüyü yakalamakla geçmişti. Sabahın beşinde adam teslim olmuştu. Ertesi akşamsa şehir merkezinde işlenen bir cinayetle ilgilenmek zorunda kalmıştı. Bir doğum günü partisinde olaylar çığırından çıkmış ve doğum gününü kutlayan adam şakağından bıçaklanmıştı. Yerinden kalkarak parkasını sırtına geçirdi. "Yatıp uyumalıyım," diye geçirdi içinden. "Kar fırtınasıyla başkası ilgilensin." Emniyetten çıkınca arkasından esen sert rüzgarla birlikte iki büklüm oldu. Peugeot'suna bindi, cama çarpıp kaportanın üstüne düşen kar taneciklerini izledi bir süre. Motoru çalıştırdı, kasetçalara bir kaset koyup gözlerini kapadı. Gözlerini kapar kapamaz Rydberg'i düşünmeye başladı. Onu kanserden kaybedeli daha bir ay bile olmamıştı. Hem meslektaşı hem de dostuydu. Wallander bir yıl önce Lenarp'ta öldürülen yaşlı bir çiftin katilini Rydberg'le birlikte yakalamaya çalıştıkları sırada onun hasta olduğunu öğrenmişti. Yaşamının son aylarında Rydberg'in dışında herkes kaçınılmaz sonun yaklaştığını farkındaydı. Ve Wallander Rydberg'i bir daha göremeyeceğini bile bile emniyete gitmenin nasıl bir şey olacağını düşünüp durmuştu. Rydberg olmadan, onun deneyimlerinden yararlanmadan ve ona akıl danışmadan ne yapacaktı? Bu soruları yanıtlamak için henüz çok erkendi. Rydberg son kez hastalık iznine ayrıldıktan ve daha sonra da öldükten sonra hiç zor bir olayla karşılaşmamıştı. Ama onu kaybetmenin acısı hala çok tazeydi.
Silecekleri çalıştırarak arabasını eve doğru sürdü. Şiddetini arttırması beklenen kar fırtınası yüzünden herkes evine kaçmış gibiydi. Sokaklar bomboştu. Österleyden'in dışındaki bir benzincide durarak akşam gazetelerinden birini satın aldı. Daha sonra da Maria Caddesi'ndeki evinin önünde arabasını park edip yukarıya çıktı. Duş alacak, sonra da bir şeyler yiyecekti. Yatmadan önce de Lödorup yakınlarında küçük bir evde oturan babasına telefon edecekti. Bir yıl önce babası bir gece yarısı pijamayla evden çıkıp kafası karışmış bir halde dışarıda dolaştığından bu yana Wallander babasına her gün telefon etmeyi alışkanlık haline getirmişti. Babasını sıklıkla görmeye gitmediği için vicdan azabı çektiğinden bunu babası için olduğu kadar kendisi için de yaptığının farkındaydı. Bir yıl önceki olaydan sonra düzenli olarak babasını görmeye giden ve ev işlerinde ona yardım edebilecek bir yardımcı bulmuştu. Bu da babasının bazen dayanılmaz boyuta ulaşan asabiyetinin azalmasına yardımcı olmuştu. Yine de Wallander içindeki suçluluk duygusundan bir türlü kurtulamıyor ve babasına yeterli zaman ayırmadığını düşünüyordu. Wallander duşunu aldı, kendisine omlet yaptı ve babasına telefon etti. Daha sonra da yattı. Yatak odasındaki panjurları kapatmadan önce dışarıya baktı. Sokak lambası rüzgarda sallanıyordu. Kar tanecikleri gözlerinin önünde dans ederek yere düşüyorlardı. Termometre -3 dereceyi gösteriyordu. Beklenilen fırtına gelmişti. Panjurları kapattı, yatağına yattı ve derin bir uykuya daldı. Ertesi sabah Wallander saat 7.15'te emniyette işinin başındaydı. Ufak tefek bir iki trafik kazası dışında gece şaşılacak derecede sakin geçmişti. Kar fırtınası beklenildiği kadar şiddetli olmamıştı. Kantine gitti, gece vardiyasında çalışan polisler kahve içiyorlardı. Onları başıyla selamladı. Sonra da gidip bir fincan kahve aldı. Sabah uyanır uyanmaz bugün nice zamandan beri bekleyen raporları yazmaya karar vermişti. Ayrıca bir de Polonyalı bir çeteyle de ilgilenmesi gerekiyordu. Herkes suçu birbirinin üstüne atıyordu. Olanları tutarlı bir şekilde anlatacak tek bir tanık bile yoktu. Ama konuyla ilgili bir rapor yazılması gerekiyordu. Yine de birinin çenesi kırıldığı için birilerinin suçlanması gerekiyordu. Saat 10.30'da son raporu da bitirmişti. Yerinden kalkarak kahve almak için kantine gitti. Odasına geri dönerken telefonunun çaldığını duydu. Martinson arıyordu. ''Şu kurtarma botunu hatırlıyor musun?'' diye sordu. Hatırlayabilmesi için Wallander'in kısa bir süre düşünmesi gerekmişti. İçinde iki ceset olan lastik bot Mosby Strand'da sahile vurmuş. Köpeğini gezdiren bir kadın botu görünce hemen emniyete telefon edip haber vermiş. ''Ne zaman aramış?'' ''Az önce'' diye karşılık verdi Martinson. 2 dakika sonra Wallander sahil yoluna doğru yola çıkmıştı bile. Peters ve Noren önündeki polis arabasındaydılar, sirenler çalıyordu. Wallander dondurucu soğukta buz gibi dalgaların kıyıya çarptığını görünce birden ürperdi. Dikiz aynasından ambulansı ve ikinci polis aracındaki Martinson'u gördü. Mosby Strand terk edilmiş gibiydi. Wallander arabasından inerken soğuk rüzgar yüzüne bir tokat gibi çarptı. Kıyıdaki küçük dükkanın kepenkleri sert rüzgarda gıcırdayıp duruyordu. Kumsala inen yolun başında duran bir kadın sinirli bir tavırla kollarını sallayıp duruyordu. Köpeği ise onu çekiştiriyordu. Wallander adımlarını hızlandırdı. Her zamanki gibi yine korku içindeydi. Ceset görmeye nedense bir türlü alışamamıştı. Ölüler de canlılar gibiydi. Her zaman birbirlerinden farklı oluyorlardı. "Burada!" diye bağırdı kadın. Wallander onun gösterdiği tarafa baktı. Kırmızı lastik bir kurtarma botu dalgaların arasında iskeleye çarpıp duruyordu. "Siz orada kalın!" diye seslendi Wallander kadına. Koşarak tepeden aşağıya indi, kumların üstünden atlayarak iskeleye koştu ve lastik bota baktı. Botun içinde birbirlerine sarılmış iki adam yatıyordu, yüzleri de bembeyazdı. İlk gördüğü şeyi kafasına iyice kazımaya çalıştı. Yılların deneyimi ona ilk izlenimin her zaman çok önemli olduğunu öğretmişti. Ceset genellikle uzun ve karmaşık olaylar zincirinin son halkasıydı ve bazen bu zincir hakkında en baştan bir fikir edinmek mümkün olabilirdi. Martinson botu kıyıya çekmek için suya girdi. Wallander cesetleri incelemek için çömeldi. Peters'in kadını sakinleştirmeye çalıştığını gördü. O anda da bu botun kumda oynayan ve denizde yüzen yüzlerce çocuğun olmadığı bir zamanda kıyıya vurduğu için nedenli şanslı olduklarını fark etti. Gördükleri hiç de hoş değildi ve sert rüzgara rağmen cesetlerin kokusu burnunu yakıyordu. Parkasının cebindeki lastik eldivenleri giyerek cesetlerin ceplerini dikkatle araştırdı. Ne var ki hiçbir şey bulamadı. Cesetlerden birinin ceketini açtığında beyaz gömleğin üstündeki koyu kırmızı lekeyi gördü. Başını kaldırıp Martinson'a baktı. "Bu bir kaza değil," dedi, "cinayet. Bu adam tam kalbinden vurulmuş." Doğruldu. Nora'nın botun fotoğrafını çekmesi için kenara kaydı. "Ne düşünüyorsun?" diye sordu Martinson'a. O da başını iki yana salladı. "Bilemiyorum." Wallander gözlerini cesetlerden ayırmadan botun etrafında dolaştı. Her ikisi de sarışındı. Büyük olasılıkla 30 yaşlarında olmalıydılar. Ellerinden ve üstündeki giysilerden işçi olmadıkları anlaşılıyordu. Acaba kimdiler? Neden cepleri boştu? Martinson da fikir alışverişi yaparak botun etrafında dolaşmayı sürdürdü. Yarım saat sonra da artık öğrenecek bir şey olmadığına karar verdi. Bu arada da adli tıp ekibi gelmiş çalışmalarına başlamıştı. Botun üstüne plastik bir çadır kurulmuştu. Noren fotoğraflamayı bitirmişti. Buz gibi esen rüzgarın altında herkes çok üşümüştü ve bir an önce oradan gitmek istiyordu. Wallander Ruitberg'in ne düşünebileceğini merak ediyordu. Acaba Ruitberg kendisinin göremediği bir şeyi görebilir miydi? Arabasına bindi, ısınmak için motoru çalıştırdı. Deniz griydi ve Wallander'in kafasının içi bomboştu. Bu adamlar da kimdi? Wallander'in ambulans görevlilerine cesetleri kaldırmaları için onay vermesi zaman almıştı. Wallander soğuktan hala titriyordu. Birbirlerine sarılmış bu iki cesedi ayırmak için kemiklerinin kırılmasından başka seçenek yoktu. Cesetler kaldırıldığında Wallander bota bir kez daha baktı ama hiçbir ipucu bulamadı. Çözüm sanki ufuktaymışçasına bakışlarını denize çevirdi. "Botu gören kadınla konuşsan iyi olacak," dedi Martinson'a. "Konuştum," diye karşılık verdi Martinson. "Ciddi bir şekilde konuş demek istiyorum," diye karşılık verdi. "Bu soğukta ciddi ciddi konuşamazsın. Onu emniyete götür. Noren de botu bulduğumuz gibi emniyete getirsin." Daha sonra da arabasına bindi. Ruitberg hayatta olsaydı böyle davranırdı, dedi kendi kendine. Acaba neyi göremedim? Ruitberg olsaydı acaba ne düşünürdü? Wallander Uistat Emniyet Müdürlüğü'ne geri döner dönmez hiç zaman kaybetmeden polis şefi Björk'ün yanına giderek ona Mosby Strand'da gördüklerini anlattı. Björk onu kaygıyla dinledi. Wallander kendi bölgelerinde ne zaman bir cinayet işlense Björk'ün bu olayı sanki kendisine yapılmış bir saldırı gibi değerlendirdiğini biliyordu. Wallander ona her zaman saygı duyardı. Memurların işlerine asla karışmaz ve işler çığırından çıktığında bile onları yüreklendirmekten vazgeçmezdi. Bazen kendine hakim olamayarak çok sinirlenirdi ama Wallander artık buna alışmıştı. "Bu soruşturmayla senin ilgilenmeni istiyorum," dedi Björk. Wallander sözlerini tamamladığında, "Martinson'la Hanson sana yardım ederler. Bu soruşturma için birkaç kişiyi daha görevlendirebiliriz."
"Hanson geçen akşam tutukladığımız tecavüzcüyle ilgileniyor," dedi Wallander. "Svedberg'i kullanmamız daha iyi olmaz mı?"
Björk karşı çıkmadı. Wallander her zamanki gibi işi istediği gibi çözümlemişti. Björk'ün odasından çıkarken karnının acıktığını fark etti. Kilo almaktan korktuğu için genellikle öğle yemeklerini atlardı ama bottaki cesetler canını çok sıkmıştı. Arabasıyla şehir merkezine gitti, her zamanki gibi Stig Caddesi'ne park etti, sonra da Friedorf'un kafesine giden dar sokağa saptı. Kendisine bir sandviçle bir bardak süt söyleyerek olayları bir kez daha gözden geçirmeye koyuldu. Bir akşam önce saat 18 civarında bir adam emniyete telefon ederek polisi uyarmıştı. Artık bu kimliği bilinmeyen adamın gerçeği söylediğini biliyorlardı. İçinde iki ceset olan kırmızı lastik bir bot sahile vurmuştu. Kalbinden vurulduğu için adamlardan birinin öldürüldüğü açıkça ortadaydı. Kimliklerini saptayabilecek herhangi bir şey bulunmamıştı. Hepsi bu kadardı. Wallander kalemini çıkararak kağıt peçetenin üstüne not aldı. Yanıtlanması gereken birçok soru vardı kafasında. Bir yandan da kafasının içinde Ruitbert'le konuşuyordu. Doğru yolda mıyım? Acaba gözden kaçırdığım bir şey var mı? Ruitberg'in verebileceği yanıtlarla tepkilerini hayalinde canlandırmaya çalıştı. Zaman zaman bunda başarılı olsa bile ölüm döşeğinde yatan Ruitberg gözünün önünden gitmiyordu bir türlü. 15.30'da emniyete geri döndü. Martinson'la Svedberg'i odasına çağırdı, kapıyı kapattı ve santrale de telefon bağlamamasını söyledi. Bu kolay bir dava değil diye söze başladı. Otopsi sonuçları ve kurtarma botuyla giysileri inceleyen adli tıp ekibinin vereceği raporu beklemek zorundayız. Ama bu arada yanıtlanmasını istediğim birkaç soru var. Svedberg elindeki not defteriyle duvara yaslanmış duruyordu. Saçları hafifçe dökülmeye başlamıştı. 40 yaşlarındaydı. Üstad'da doğmuştu ve söylentilere kulak verilecek olursa Üstad'dan ayrıldığı dakika memleketini özlemeye başlıyordu. İlk bakışta insanlara oldukça yavaş hareket eden, ilgisiz biri gibi bir izlenim veriyordu. Ama son derece dikkatli biriydi ve Wallander onun bu özelliğinden çok memnundu. Martinson birçok açıdan Svedberg'in tersiydi. 30 yaşına yaklaşıyordu. Trollhättan'da doğmuştu ve polislik mesleğinde bir kariyer yapmaya kararlıydı. Ayrıca Halk Partisi üyesiydi ve Wallander'in duyduklarına göre de sonbahardaki seçimlerde belediye meclisine seçilme şansı çok yüksekti. Polis memuru olarak Martinson bazen düşüncesizce hareket eden ve dikkatsiz biri olmakla birlikte bir sorun karşısında bir çözüm olduğunu hissettiğinde bunun için elinden geleni yapardı. Çok çalışkan ve hırslı biriydi. ''Bu kurtarma botunun nereden geldiğini öğrenmek istiyorum.'' dedi Wallander. ''İki adamın ne zaman öldürüldüğünü öğrendiğimizde botun hangi yönden geldiğine ve denizde ne kadar sürüklendiğine bakacağız.'' Svedberg ona şaşkınlıkla baktı. Bu olası mı diye sordu. Meteoroloji dairesindeki görevlilerle görüşmeliyiz dedi Wallander. Hava koşulları ve rüzgarın yönüyle ilgili her şeyi onlar bilir. Botun hangi yönden geldiğiyle ilgili bir fikir edinmeliyiz. Ayrıca botla ilgili de her şeyi öğrenmek istiyorum. Nerede imal edildiği, bu tür botların hangi gemilere ait olabileceği gibi her şeyi öğrenmek istiyorum. Martinson'a bakarak başını salladı. ''Bu senin görevin.'' ''Bu adamların kayıp olduklarına dair herhangi bir kayıt olup olmadığını öncelikle bilgisayardan araştırmamız gerekmez mi?'' diye sordu Martinson. ''İşe bununla başlayabilirsin.'' dedi Wallander. ''Sahil güvenlikle bağlantı kur, güneydeki tüm görevlilerle konuş ve Björk'ün konuyu hiç zaman kaybetmeden Interpol'e açma konusunda ne düşündüğünü öğren. Bu adamların kim olduklarını öğreneceksek işin başından haberleşme ağımızı genişletmeliyiz.'' Martinson onaylarcasına başını sallayarak not aldı. Svedberg düşünceli bir tavırla kaleminin ucunu kemiriyordu. ''Adli tıp adamların giysileriyle ilgili ayrıntılı bilgiyi verecek.'' diye sürdürdü konuşmasını Wallander. ''Mutlaka birkaç ipucu bulacaklardır.'' Kapı vuruldu ve Noren içeriye girdi. Elinde kıvrılmış bir deniz haritası vardı. ''Buna ihtiyacınız olacağını düşündüm.'' dedi. Haritayı masanın üstüne yaydılar. Bir deniz savaşını planlarcasına üstüne eğildiler. ''Kurtarma botu ne kadar hızlı hareket edebilir?'' diye sordu Svedberg. Akıntı ve rüzgar hızı yavaşlatmakla birlikte arttırabilir de. Hiç konuşmadan haritayı incelediler. Daha sonra Wallander haritayı rulo yaparak ayağa kalktı. Artık söylenecek bir şey kalmamıştı. ''Haydi bakalım işe başlayalım.'' dedi. ''Saat 6'da burada buluşup neler öğrendiğimizi konuşuruz.'' Svedberg ve Noren odadan çıkarlarken Wallander Martinson'a kalmasını söyledi. ''Kadın neler anlattı?'' diye sordu. Martinson omuz silkti. ''Bayan Forsell'' dedi. ''Dul, Mosby'de oturuyor. Engelhorn'daki ilkokuldan emekli olmuş bir öğretmen. Köpeği Tegner'de birlikte yaşıyor. İnsanın köpeğine bir şairin adını vermesi garip doğrusu. Her gün temiz hava almak için sahilde dolaşırlarmış. Dün akşam dolaşırken bot ortalıkta yokmuş ama bu sabah onu görmüş. Sabah saat 10'u çeyrek geçe görmüş ve hemen emniyete haber vermiş.'' ''Onu çeyrek geçe.'' dedi Wallander düşünceli bir tavırla. ''Köpeği dolaştırmak için biraz geç bir saat değil mi bu?'' Martinson evet anlamında başını salladı. ''Ben de senin gibi düşündüm ama sonra köpeğini saat 7'de çıkardığını ama bu kez ters yönde yürüdüklerini öğrendim.'' Wallander konuyu değiştirdi. ''Dün arayan adam.'' dedi. ''Sesi nasıldı?'' ''Daha önce de söylediğim gibi inandırıcıydı.
aksanlı mı konuşuyordu, yaşını tahmin edebilir misin? Swedberg gibi konuşuyordu, sesi boğuktu, sigara içiyorsa doğrusu hiç şaşırmam. 40 ya da 50 yaşlarında olabilir, basit ve net bir şekilde konuşmuştu. Banka memuru ya da çiftçi olabilir. Wallander'in bir sorusu daha vardı, neden aradı? Ben de bunu merak edip duruyorum diye karşılık verdi Martinson. Olaya karıştığı için botun kıyıya vurabileceğini biliyor olabilir. Adamı göğsünden vuran kişi de olabilir. Bir şey görmüş ya da duymuş da olabilir. Birçok olasılık var. Sence akla en yatkın açıklama hangisi? Sonuncusu diye karşılık verdi Martinson duraksamadan. Ya bir şey görmüş ya da duymuş olmalı. Bu katilin polisi peşine takmayı yeğleyebileceği türden bir cinayete benzemiyor. Wallander de aynı şeyleri düşünüyordu. Haydi bir adım daha atalım dedi. Bir şeyi gördü ya da duydu. Kurtarma botunda iki ceset. Bu cinayetlere karışmamışsa katili ya da katilleri görmüş olamaz. Bu da onun botu görmüş olabileceği anlamına gelir. Denizde bir kurtarma botu dedi Martinson. İnsan böyle bir şeyi nasıl görebilir? Ancak sen de denizdeysen görebilirsin. Elbette dedi Wallander, kesinlikle. Peki ama eğer katil o değilse neden kimliğini açıklamak istemedi sence? Bazı insanlar bu tür olaylara karışmak istemezler dedi Martinson. Nasıl olduğunu bilirsin. Olabilir. Ama bunun başka bir açıklaması da olabilir. Polise bulaşmak istememesinin bambaşka bir nedeni de olabilir.
Biraz abartmıyor musun?
Yüksek sesle düşünüyorum dedi Wallander. Bir şekilde bu adamı bulmalıyız.
Bizimle yeniden bağlantı kurması için bir şeyler yapalım mı?
Yapalım dedi Wallander ama bugün değil. Ben öncelikle o iki adamla ilgili bir şeyler öğrenmek istiyorum.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 27.